Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programıyla karşınızdayım. Hattımızın diğer ucunda da Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış var. Yaşar Yakış'la bugün Türkiye dış politikasını konuşmaya devam edeceğiz. Libya, Suriye, Türkiye-Rusya-ABD ilişkileri, yine Mısır'la Türkiye arasındaki son dönemde çıkan gerilim, Fransa ile Türkiye arasındaki restleşmeyi birlikte ele alacağız. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Yaşar Bey, isterseniz Libya ile başlayalım. Libya'da olup bitenlerle ilgili neler söylemek istersiniz?
Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız görüştükleri zaman Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'ye gelsinler, Rusya'nın Savunma ve Dışişleri Bakanı orada görüşme yapsınlar diye karar verilmişti. Onların toplantılarına hazırlık olsun diye yüksek düzeyli uzmanlar düzeyinde, yani bakan yardımcıları düzeyinde bir heyet Rusya'dan Ankara'ya geldi. Rusya'nın getirdiği teklif, Mısır'ın Libya'da yayınlanmasını istediği ateşkesi bir ufak değişik şekliyle geldi Rus heyeti. Halbuki Türkiye Mısır'ın o teklifine tamamen karşıydı. Dolayısıyla bakanlar düzeyinde yapılması öngörülen o toplantının şu anda yapılamayacağı ortaya çıktı. Çünkü yüksek düzeyli uzmanlar, yani bakan yardımcıları, onun hazırlığını yapacaklardı. Çünkü teknik konuları daha teknik düzeyde görüşmek lazımdır. Bakanlar en sonunda o bakan yardımcılarının ortaya çıkaracağı teklife evet veya hayır diyeceklerdi. Dolayısıyla o seviyeye gelemeden o iş akim kaldı. Rusya tarafı yine işte yumuşak bir üslupla henüz o toplantı için aşılması gereken merhaleler aşılamadığı için daha ileri bir tarihe ertelenmiştir şeklinde açıklamada bulundu. Orada kaldı. Bu da en başında söylediğim gibi Libya ile ilgili konuda Türkiye ile Rusya'nın kitabın aynı sayfasında olmadığının bir çeşit kanıtı oluyor bu.
Peki Yaşar Bey, Mısır boyutu var meselenin, bir de Mısır denkleme dahil oldu. Türkiye ile Mısır arasında uzun yıllardır diplomatik ilişkiler de yok darbeden bu yana. Siz sık sık hatırlatıyordunuz Türkiye'nin mutlaka Mısır'la diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmesi, büyükelçiliğini açması lazım diyordunuz. Şimdi öyle bir durum oldu ki Libya nedeniyle iki ülke karşı karşıya geldi. Birbirlerini hatta savaşmakla bile tehdit eder bir hal aldı mesele. Bir kör düğüm oldu Mısır-Türkiye meselesi. Ne dersiniz? Neden taraflar bu kadar keskin? Libya'da neden bu kadar ayrı düştüler? Ne bekliyor ikili ilişkileri?
Şimdi Mısır'ın Libya konusundaki tutumunu değerlendirirken bir paralel kurup Türkiye'nin Suriye'ye karşı almakta olduğu önlemler ile Mısır'ın Libya'da almaya çalıştığı önlemleri mukayese etmek lazım. Türkiye Libya'da meşru hükümet tarafından davet edilmiş. Türkiye'nin Libya'da yapmakta olduğu şeyleri Türkiye'nin Suriye'de yapmakta olduğu şeylerle mukayese ettiğimiz zaman veya bu ikisini Mısır'ın Libya'da yapmak istediği şeylerle mukayese ettiğimiz zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki Suriye'de bizim meşru çıkarlarımız var. Sınırımızın hemen ötesinde düşman olarak gördüğümüz bir Kürt oluşum var. Onun için oraya müdahale etmek hakkımızdır diyoruz. Yani kendi ülkemizin güvenliği açısından zorunludur diyoruz. Suriye'ye müdahalemizi bu şekilde gerekçelendiriyoruz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Mısır'da Libya'yı aynı şekilde görüyor. Hem de unsurlarına ayırdığınız zaman bu iki krizi, unsurlarının da birbirlerine benzer olduğunu görüyoruz. Biz Suriye'de PKK'nın uzantısı olan PYD ve onun askeri kanadı olan YPG'ye karşı mücadele ediyoruz diyoruz. Mısır'da, Libya'da Müslüman kardeşler ağırlıklı olan bir rejime karşı mücadele ediyoruz diyor. Daha doğrusu onunla mücadele eden Haftar'ın kuvvetlerinin arkasındayız diyor. Dolayısıyla nasıl Türkiye Suriye'deki mevcudiyetini, askeri mevcudiyetini kendisine hasım olan bir terör örgütüne bağlıyorsa, Sisi'de zaten Müslüman kardeşler rejimini bir darbeyle devirmek suretiyle iktidara geldi. Ve Libya'daki hükümet de Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümettir. Dolayısıyla ben komşumda Müslüman kardeşler ağırlıklı bir rejim görmek istemiyorum. Onun için oraya müdahale etme hakkım var diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de yapmak istediği şeyin benzerini Mısır Libya'da yapmak suretiyle kendisini haklı göstermeye çalışıyor. Ve sınırdaş olduğu için de bu oradaki müdahale çok daha kolaydır. Yani Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi için başka ülkelerin üzerinden veya kenarından geçmesi gerekiyor. Bir deniz koridoru bulduk ama uluslararası camia onu tartışmalı buluyor. Ama her şeyi üst üste koyduğunuz zaman Mısır'ın Libya'da yapmak istediği ile Türkiye'nin Suriye'de yapmak istedikleri arasında böyle bir benzerlik var. Bir husus daha göz önünde bulundurmalıdır. Libya ile Mısır arasındaki sınırı haritada bakarsanız cetvelle çizilmiş yukarıdan aşağı bir çizgi şeklindedir. Halbuki o çöllerde vahalar var. O vahalarda kabileler yaşıyor. Bir kabilenin bir ucu sınırın bu tarafındadır. Yani cetvelle iki ülke arasında sınır çizdiğiniz zaman hiçbir zaman kabilelerin işgal ettiği ve kabileler hangi vahalar hakimdirler oraya göre bakıldığı zaman o kadar düz olmaz. Bu şunu gösteriyor. Libya-Mısır sınırı kabilelerin karşılıklı olarak birbirine geçebildikleri bir sınırdır. Onun için Mısır oradaki kendisine bağlı olan kabileleri de kullanıp bu kendi gücünü bir de onunla arttırmak isteyecektir. Bir de tabii Mısır'la birlikte hareket eden başka ülkeler de var. Daha doğrusu Trablusgarp hükümetini destekleyen Türkiye ve Katar dışında başka devlet yok. Geri kalan devletlerin tamamına yakın kısmı Hafter'in şu veya bu şekilde arkasında duruyorlar. Bu hususta göz önünde bulundurmamız lazım.
Peki Yaşar Bey, şimdi Sirte'de ve hava üssü Curfa'da Türkiye'nin ve Hafter'i destekleyen, Türkiye'nin desteklediği Sarraç ve işte Rusya, diğer Körfez ve Arap ülkelerini desteklediği Mısır'da dahil Hafter güçlerinin büyük bir çatışmaya hazırlandığı belirtiliyor. Türkiye'nin buraya askeri yığınak yaptığı tabii ki Sarraç güçleri lehine, benzer şekilde de Rusya'nın buraya Hafter lehine hava savunma sistemi Pantsir gönderdiği belirtiliyor. Yani Türkiye ve Rusya örtülü bir çatışma içerisinde mi Libya'da?
Yani aslında buna benzer bir durum eskiden beri vardı. Çünkü Rusya daha bu çatışmalar hız kazandığından beri, daha doğrusu Hafter, ben Trablusgarp'ı ele geçireceğim diye 2019 yılının Nisan ayında hareket harekete geçtiği zaman çok hızlı bir gelişme gösterdi onun hareketi. Tobruk'tan kalkmak suretiyle haftalar içinde Hafter'in orduları Trablusgarp'ın etrafına kadar geldiler. Sonra Trablusgarp'a yaklaştıkça Trablusgarp hükümetinin mukavemeti arttı. Çünkü daha dar bir yere sıkışmış oldu. Tam o sırada da Türkiye'nin Trablusgarp hükümetiyle, daha doğrusu Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle yaptığı iki anlaşma var. Bir tanesi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, öteki de askeri anlaşma. Bu anlaşma sayesinde Türkiye'nin Trablusgarp hükümetine yardım olarak gönderdiği bir dronlar, bu insansız hava araçları, silahlı ve silahlı, silahsız olmak üzere, iki gönderdiği askeri uzmanlar, eğiticiler, üç şu anda yani kanıtlanmış değil, Türkiye resmen kabul etmiş olmamakla birlikte uluslararası basında çok yaygın bir şekilde belirtildiğine göre İdlib'de sıkışmış olan ve akıbetleri karanlık olan, ne olacağı belli olmayan oradaki askerleri parasını muhtemelen Katar ödemek suretiyle paralı asker olarak Libya hükümeti, Trablusgarp hükümeti tarafından Hafter'e karşı savaşmak üzere oraya Türkiye'nin de aracılığıyla paralı asker gönderilmekte olduğu söyleniyor. Şimdi galiba 10.000 ila 14.000 arasında asker gitmiş diye rakam telaffuz ediliyor. Böyle bir durum oldu. Fakat işte Sirte'ye yaklaştık ve Sirte çok önemli bir yer. Libya'nın petrollerinin uluslararası piyasaya gönderildiği limanlar o civarlarda. Onun için Sirte'nin ele geçirilmesi, Sirte'nin Trablusgarp hükümeti tarafından ele geçirilmesi Hafter tarafı için büyük bir darbe olacaktı. Çünkü savaşın finansmanı işte onunla yapılıyor, petrol parasıyla. Dolayısıyla her iki taraf da Sirte'ye çok önem veriyor.
Peki şöyle bir durum mu var o zaman? Yani Sirte'nin Türkiye destekli Sarraç güçleri tarafından alınmasına bahsettiğimiz güçler, Rusya, Mısır izin verecek midir? Mısır bu konuda çok sert açıklamalar yapıyor. Ne dersiniz? Yani bu kadar kolay olacak mıdır Sirte'yi ele geçirmek?
Evet, bu bir bilek güreşidir. Bilek güreşinde kimin kazanacağı belli olmaz. Çünkü şeyin de Sarraç hükümetinin de, yani Trablusgarp hükümetinin de kendisine göre bir gücü var. Şimdi Türkiye'nin de sağladığı imkanlarla işte meşruiyet meselesi de var tabii, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet olması nedeniyle. Bu unsurlar nedeniyle bir bilek güreşine benziyor. Bilek güreşinde kim daha fazla mukavemet eder ve pes etmezse o taraf kazanıyor. Bence her iki tarafın da kazanma şansı yani birbirlerine yakındır, öyle zannediyorum.
Peki yakın zamanda bu iki alan için, hem Cufra Hava Üssü hem de Sirte için büyük çatışmaların başlayacağı belirtiliyor. Siz ne öngörüyorsunuz? Libya'da önümüzdeki aylar savaşın en azından kazananının belirmesi için, net olmasa bile, önemli zamanlardan mı geçeceğiz? Ne dersiniz?
Önemli zamanlardan geçiyoruz ama mutlaka çatışma olacaktır sonucuna yani varamayız buradan. Çünkü her iki tarafta bir çatışmaya giriştirdiği zaman büyük kayıpları olacağını biliyor. Türkiye açısından ikmal yollarının uzun olmasından kaynaklanan husus bir. İkincisi, Trablusgarp hükümeti Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümet olduğu için uluslararası camiada Müslüman kardeşleri olan destek çok azdır. Yani çok sayıda ülke Müslüman kardeşler haklı da olsa haksız da olsa yenilmelidir diye bakıyor. Bunun için Hafter'in arkasında yer alacak çok sayıda ülke var. Şu veya bu şekilde yer alacak. Bazıları parasıyla, bazıları siyasi destekle, bazıları Birleşmiş Milletler'de karar aldırmak için böyle bir durum var. Onun için yani bir taraf mutlaka kazanacaktır diye kesin söz söylemek şu aşamada zordur. Hı hı. Rusya ile Amerika arasında bir şey var. Eğer orada bir anlaşmaya varılırsa belki denge, o anlaşma neyi öngörüyorsa onun lehine bozulabilir.
Peki Fransa'da denkleme aslında dahil, sadece belki açıklamalarıyla daha fazla görünür olmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyeceğiz açıklaması yaptı Macron. Ardından da Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesini talep etti. Ne dersiniz? Macron ya da Fransa'da Libya konusunda Türkiye'nin önüne taş koymaya, engeller çıkartmaya devam edecek mi?
Zannediyorum edecektir. İşte Avrupa Birliği'ni harekete geçirecektir. Bundan bir süre önce Avrupa Birliği'nin bir gemisiyle Libya'ya Türk makamlarının beyanına göre tıbbi malzeme taşıyan fakat Fransızların iddiasına göre ise silah taşıyan bir gemiye Avrupa Birliği'nin bir devriye gemisi çok yaklaştı ve tehdit edecekti. Ona refakat eden o gemi Tanzanya şeyli bayraklı bir gemiydi. İsmi çirkin, yani bir Türk'ün sahibi oldu fakat Tanzanya bayraklı olduğu anlaşılıyor. O gemiye, çirkin atlı gemiye yaklaştığı zaman ona refakat eden iki veya üç Türk bahriye gemisi, yani askeri gemisi Fransız gemisine radarına kilitlenmek suretiyle onu caydırmıştır. Radarına kilitlenmek, yani ateş etmekten bir önceki aşama sayılıyor. Onun için yani eğer Fransız gemisi ısrarından vazgeçmeseydi o Tanzanya bayraklı gemiyi, belki Türk bahriye gemisi, savaş gemisi ateş edecekti o Fransız gemisine. Bunu Fransa Avrupa Birliği nezdinde, Avrupa Birliği adına NATO nezdinde girişimde bulunmak suretiyle NATO gemileri bu devriye görevini yapsın ve silah götürülüyor mu Libya'ya, götürülmüyor mu, onu kontrol etsin dediler. Türkiye NATO'daki NATO'da veto hakkı adı denmiyor ona ama konsensüsü bozma yetkisi var. Yani oydaşlama suretiyle alınıyor bütün kararlama. Oydaşlamaya katılmamak suretiyle Türkiye NATO'nun bu kararı almasını şimdilik önlemiş durumda. Yani oraya NATO gemisinin gönderilmesini önlemiş durumda şu anda. Ama Fransa öyle zannediyorum ısrarında devam edecektir. Burada demin bir cümle halinde söylediğim husus belki önemli olacaktır. Amerika'nın durumu biraz ötekilerden farklı. Yani uluslararası camiada Müslüman kardeşlere olan karşıtlık nedeniyle Türkiye'nin karşısına yer almak için büyük bir kitle var dedik. Fakat Amerika'nın galiba Rusya orada yer kapmasın diye olsa gerek. Amerika'da bu konuya ilgi duymaya başladı. Türkiye teşvik ediyor Amerika'yı. Ama bu seçim satım halinde Amerika oraya ne ölçüde bulaşır bilmiyoruz. Amerika ile Rusya kendi
yani
aralarında...
Çok pardon, oturdu. Türkiye Amerika'yı Libya'ya mı çekmeye çalışıyor daha açık haliyle?
Evet, Sayın Dışişleri Bakanımız Amerika Libya'da daha aktif rol almalıdır diye resmi olarak beyanda bulundu. Bunu arzu da ediyor çünkü orada Rusya'nın yapmakta olduğu şeyi nötralize etmek istiyor Türkiye. Türkiye, Amerika'nın bunu nötralize etmesini istiyor.
Peki o zaman şunu sorayım Yaşar Bey. Türkiye'nin Libya'daki çıkarlarıyla ilgili bir kısmı başlanmamış projeler olmak üzere 16 milyar dolarlık birikmiş bir iş bulunduğu belirtiliyor. Yani Türkiye bunun peşinde mi, alacaklarını alabilme peşinde mi, yoksa uzun vadede hem Libya petrolleriyle ilgili söz sahibi olmak hem de bölgesel güç olma yolundaki heveslerini hayata geçirmek için mi Libya'da, ne için Libya'da tam olarak?
Bu söylediklerinizin hepsi birlikte sebep bence. Yani orada takılmış olan 16 veya 19 milyar dolarlık alacağı vardı bir yani bu şimdi bahsettiğiniz şey ileride alınacak projeler değil. Onlar ayrı bir paket. Bir de vaktiyle Türkiye'nin orada iş yapmış olduğu halde Kaddafi'nin öldürülmesine kadar varan sürede alacaklarını alamamış olan Türk şirketleri vardı. Bir, onların alacağı var. Bir de şimdiki Saraç hükümetiyle Türkiye arasında son derece olumlu bir ilişkiler manzumesi var. Bu ilişkilerden yararlanarak Türkiye Libya'nın yeniden yani yıkılmış olan bu 2011'den itibaren olan gelişmeler sırasında yıkılmış olan Libya'nın yeniden imar edilmesi için ayrı bir paket o şeyin demin bahsettiğim 16 veya 19 milyar dolarlık şeyin dışında. Yani o husus var. Dediğiniz gibi Libya şeyin Osmanlı'nın elinden en son çıkmış yerlerden biriydi. 1911'de işte Atatürk'ün de gidip orada Derne'de savaştığı bir şeydir. İtalyanlar işgal etmişti orayı. Dolayısıyla elimizden çok ileri, yakın tarihlerde çıkmış, Osmanlı'dan kopmuş bir yerdir ve Libya'da da çok sayıda Türkiye'den gidip sonradan oraya yerleşmiş, kendisini Osmanlı sayan Türk var, Türk asıllı insanlar var. Soyadlarından da belli bunlar ve Türkiye muhibbi, Türkiye severi, sempatizanı insanlar. Onlar var, onlarla da ilgilenmek istiyor Türkiye. Petrolden hisse almayı pek tabii ki arzu eder. Bir de Akdeniz'de de varlık, işte mavi vatan dediğimiz şeyin ucu, Girit'in altında oraya dayanıyor. Böyle bir imkan var. Bütün bunlar gerçekleşir mi? Hiçbir zaman uluslararası ilişkilerde her şey tam sizin istediğiniz şekilde %100 gerçekleşmez. Ne kadarı gerçekleşebilir? Onu da zaman gösterecektir.
Peki Yaşar Bey, isterseniz biraz da Suriye'ye bakalım birlikte. Suriye'de de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türkiye bir yandan o bölgede kimilerine göre belki Hatay'dan, Kıbrıs'tan daha büyük yüz ölçümüne sahip bir toprak parçasını kontrol ediyor. Diğer taraftan yine Kuzey Irak operasyonlar düzenleniyor. Bu iki durum aslında birbirinden çok da farklı değil. Zira burada Kuzey ve Doğu Suriye'de Kürt birliğinin sağlanması için Kürt partileri Amerika ve yine Fransa'nın desteğiyle temaslar gerçekleştiriliyor. Bu yolda da önemli adımlar atılmış görünüyor. Türkiye tabii ki tepkili. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani Amerika'nın buradan çekilmesi ve Rusya'nın gelmesiyle sanki Türkiye biraz daha hareket alanı bulmuş gibiydi. Ancak bu son olguyla birlikte o Kürt birliğinin sağlanması idealinden çok da vazgeçilmiş, geri adım atılmış gibi gözükmüyor. Ne dersiniz?
Yani Kuzey Suriye'deki, Kuzey, şöyle ikiye ayıralım isterseniz, Kuzey Doğu Suriye'deki yani Fırat'ın doğusundaki Suriye ile ilgili gelişmeler ile İdlib'deki gelişmeler birbirinden farklı dinamikleri olan ve unsurları da birbirinden farklı olan şeylerdir. Şimdi önce sizin sorunuzun asıl odaklandığı husus Fırat'ın doğusundaki Suriye ile ilgili bir gelişme, daha doğrusu daha fazla orayı ilgilendiriyor. Her tarafı ilgilendiriyor ama daha fazla orayı ilgilendiren bir şey var. O konuda Başkan Trump'ın böyle tweetlerle bir gece rüya görerek ertesi sabah tweet göndermek suretiyle belirlediği politikalar var. Bir de Amerikan establishment'ı, derin devleti dediğimiz oturaklı kurumlarının oluşturduğu politika var. Bu kurumların oluşturduğu politika, kurumların oluşturduğu Kürt politikası, bu şeyin Trump'ın ayaküstü hadi çekilsin askerlerimiz demesiyle olacak kadar kolay bir şey değil. Oradaki Kürt varlığını şu veya bu şekilde korumak ve güçlendirmek Amerika'nın uzun vadeli çıkarları paralelindedir. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi Kürtler 35 ila 42 milyon nüfusu olduğu tahmin ediliyor dünyada. Bu kadar büyük bir kitle teşkil edip de kendi devletleri olmayan tek halk sayıldığı için uluslararası camia bu Kürtlere bir çeşit bizim size bir borcumuz var hissiyatı içindedirler. Birçok ülkenin böyle düşüncesi vardır. Bu birinci unsur. İkincisi, Kürtler Türkiye hariç yani dört ülkede önemli azınlıkları vardır. Türkiye en büyüğü, ondan sonra Irak galiba, İran'dakilerin ne kadar olduğunu bilmiyorum, Suriye ve İran var. Bu dört ülkeye yayılmışlar. Bunun dışında tabii Azerbaycan'da da, Ermenistan'da da, Rusya'da, hatta Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde de tek tük Kürtler var ama onlar siyasi ağırlığı olmadığı için biz bu dört ülkedeki yani İran, Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürtlerin üzerine konuşmak istiyorum. Bu Kürtlerin üç tanesi yani Suriye'deki, İran'daki ve Irak'taki Kürtler petrol zengini olan toprakların üzerinde oturuyorlar. Dolayısıyla büyük petrol şirketleri olan ülkelerin müşterileri gibi hareket ediyorlar. Bu açıdan Kürt meselesi önemlidir. Üçüncü önemi, Kürtler Amerika açısından İsrail'in güvenliği için çok önemlidir. Yani İsrail, belki bundan önceki toplantılar, görüşmelerde de söylemişimdir. İsrail etrafı dost olmayan ülkelerle çevrili bir ülkedir. Dolayısıyla kendisine komşu olan Arap ülkelerinin ötesinde dost ülkelere ihtiyacı vardır İsrail'in. Vaktiyle bu görevi Türkiye ve Şah zamanındaki İran yapıyordu. Şimdi İran'daki Şah rejimi devrildi. Dolayısıyla İran İsrail'le dost ülke olmaktan çıktı. Türkiye'nin İsrail ilişkileri ise dalgalı dalgalı cereyan ediyor. Onun için Amerika bölgede İsrail'e hemen bitişik olan Suriye'nin ötesinde bir Kürt devletinin kurulmasını çok arzu eder. Üçüncü sebep de budur, Kürt meselesinin önemli olmasının. Dolayısıyla Amerika oradaki askerlerini çekti mi çekmedi mi meselesinden bağımsız olarak Kürt meselesini her zaman ön planda tutacaktır. Şu anda da yapmak istediği, bugüne kadar Trump'ın izlediği politikayla adeta çatışır şekilde oradaki Kürtleri bir araya getirmek için çaba sarf etti. Ve işte önce PYD'ye yakın olan Kürt partilerini bir araya toplamak suretiyle yeni bir çatı örgütü oluşturdu. PYNK adı verilen Kürt Ulusal Birlik Partileri ve bu parti ile ENKS adı verilen ve merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin de desteklediği, hatta içinde Türkiye'nin askerlerini eğittiği Özgür Suriye Ordusu dediğimiz unsurların da yer aldığı bir öteki çatı kuruluşla. Vaktiyle zaten bir 2014'ten beri bir şey vardı. Aralarında müzakere cereyan ediyordu. 2014'te Dohuk'ta bir şey anlaşma imzalanmıştı. Şimdi geçen Nisan ayından itibaren o Dohuk anlaşması bazında müzakereleri sürdürdüler ve 17 Haziran'da da, yani geçen hafta da bir anlaşmanın birinci aşamasını imzaladılar ve orada ortak bir politik vizyon geliştirme kararı aldılar. Bu Rudo gazetesi bunu açıkladı. Toplantının sonucunda, son aşamasında James Jeffrey'nin yardımcısı William Robach da oradaydı. Aynı şekilde Barzani'nin de bu gelişimi desteklediği anlaşılıyor. Böyle önemli bir noktaya gelindi. Bu tabii çok önemli bir gelişme. Sonu gelir mi? Yani işte Türkiye bunun devam etmemesi için çaba sarf edecektir ama Amerika'nın da kuvvetli desteği devam ediyor. Bugün olmazsa ileride yine buna benzer çalışmalar devam edecektir. Tabii Türkiye için bir kötü sürpriz oldu çatı kuruluşlarından ENKS'nin, yani Kürt Ulusal Konseyi adı verdiğimiz kuruluşun böyle bir anlaşma imzalamış olması ve bu kuruluşun merkezin İstanbul'da olması nedeniyle Türk himayesi altında bir kuruluş olduğunu farz ediyorduk. Biz hepimiz öyle farz ediyoruz. Halen de öyle farz etmek durumundayız. Bu çatı kuruluş PYD'nin öncülük ettiği başka bir çatı kuruluşla bir anlaşma imzalıyor. Bu Türkiye için biraz sıkıntılı bir durum.
Peki son olarak Yaşar Bey şunu sorayım. Türkiye birçok cephede hem sahada vekalet savaşları yürütmek suretiyle hem de siyasette, dış politikada yedi düvele karşı belki mücadele veriyor gibi bir görüntü var. Bu tür meseleler, Kürt meselesi konusunda olsun ya da Türkiye'nin yumuşak karnı sayılabilecek başka konularda olsun, Rusya ya da Amerika ya da Fransa bu hassas noktaları kurcalamaya devam edecek mi, ne dersiniz? Özellikle Türkiye'nin diğer ülkelerle.
Mutlaka edeceklerdir ve Türkiye Rusya ile ister istemez bazı yerlerde karşı karşıya gelecektir. Şimdiye kadar ama Rusya ile olan ilişkilerimiz o kadar çok yönlü bir hale geldi ki ve Türk-Rus ilişkileri bugüne kadarki seyri içinde ilişkileri kompartmantalize etmek, böyle kompartmanlara ayırma politikası izlemek suretiyle bir alandaki kötü ilişkilerin başka bir alandaki iyi ilişkileri bozmasına izin vermeme politikası güttüler Türkiye ile Rusya. Bunu da bence doğru yaptılar. Çünkü ilişkiler ne kadar çok yönlü olursa o ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması ihtimali de o kadar az olur. Çünkü mesela şimdi %60, 56 veya 60 civarında Rus gazına bağımlı haldeyiz, biz doğal gazına. Bu yüksek bir bağımlılık oranıdır. Ondan sonra işte 20 küsür milyar dolarlık bir nükleer santral Rusya tarafından Türkiye topraklarında yapılıyor. Ama Ruslar işletecek onu da. Dolayısıyla enerji konusunda boğazımıza kadar bağımlı hale gelmiş olacağız. Türkiye'nin Rusya'da çok sayıda müteahhitlik işleri var. Orada başarılı müteahhitlerimiz, bir kısmı Rus mevzuatına göre kurulmuş şirketler olarak ama sahibi Türk, çalışanları Türk falan, böyle bir durum var. Ondan sonra tarım ürünleri satıyoruz Rusya'ya. Ondan çok sayıda turist galiba dünyadaki turist gönderen ülkeler arasında Rusya en başta geliyor. Antalya'da 42 tane Rus gelinleri dernekleri var ve onlar bir federasyon kurmuşlar falan. Yani bu kadar iç içe geçmiş bir durumdayız Rusya'yla. Böyle bir ülkeyle küstüm senden konuşmuyorum, ilişkilerimizi bozuyoruz diyemeyiz kolayca. Dolayısıyla yer yer çıkarlarımız karşı karşıya gelecektir. Ama doğru olanı sessiz diplomasi kullanmak suretiyle, yalnız bağırarak çağırarak değil, sessiz diplomasi yöntemlerini kullanmak suretiyle iki ülkenin çıkarları arasında makul bir orta yolu bulma yöntemini benimsememiz lazım. Rusya ile şimdi Suriye'de ve hemen hemen aynı zamanlarda Libya'da karşı karşıya geleceğimiz kesin. Orada da çıkarlarımızın orta yolunu bulmamız lazım. Yani her ülkenin her alanda birbirleriyle %100 aynı şekilde davranması zaten beklenmez uluslararası ilişkilerde. Önemli olan çatışmaya, askeri çatışmaya meydan vermeden, yani can kaybına meydan vermeksizin, şehitler gelmeksizin müzakere yoluyla ve sessiz diplomasıyla bunun çözümünün bulunmasıdır. Ama mukadderdir Türkiye ile Rusya arasında ve Türkiye ile öteki ülkeler arasında da zaman zaman çıkar çatışması olabilir. Bunu doğal karşılamak lazımdır.
Peki, Yaşar Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.